Ayrım 20. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 213. 4. öykü. Nomenklatura kadını Valentina, işini bırakan bir KGB ajanını anlattığı öyküsüyle herkesi hayrete düşürüyor. Şimdi benden duyacağınız öykü bir sırdır. Ben bunu birinci elden, eski bir KGB soruşturma hakiminden duydum. Öykü muhalifler ve CIA paraları hakkında. Lütfen Galina, hiddetlenmeden önce beni bir kere dinleyin. Hepinizi ilgilendiren bir şey daha var. Öyküyü siz de başkalarına anlatacak olursanız, kesinlikle benden bahsetmeyin. Sorgu hakiminin ismini kendime saklıyorum. Muhaliflerin isimlerini ise unuttum bile. Sadece sürgündekilerden birinin kızlarının isimlerini hatırlıyorum. Şaşa ve Daşa. İsimlerin olayla nasıl olsa bir ilgisi yok. Siz de Galina, isimler olmadan da olayda bir gerçek payı var mı yok mu anlarsınız. Bu olayı duyduğum dostum, ona Yevgeni diyelim, Leningrad Üniversitesi'nde hukuk tahsili yaptı. Sınavlardan sonra KGB'den teklif aldı ve orada genç bir sorgu hakimi olarak başarı vadeden meslek hayatına atıldı. Tabii başlarda getir götürücü çocuklardan farksızdı. Sonra ona ilk büyük görevini verdiler. Federal Almanya'dan gelen bir turist kızın Leningradlı bir muhalife verdiği paraların nereye gittiğini bulup ortaya çıkaracaktı. Paranın CIA'den geldiğinden KGB'nin hiç şüphesi yoktu. Yevgeni sadece bunun Sovyet düşmanı amaçlarla mı yoksa birinin özel harcamalarında mı kullanılacağını bulup ortaya çıkarmalıydı. Tabii ikisi de aynı kapıya çıkardı. Yevgeni, şüpheliler listesinde bulunan muhaliflerin postasını kontrol etmeye yetkiliydi ve kısa süre sonra bu muhalifin Alman turistin ülkeden ayrılmasından bir gün sonra İrkutsk bölgesinde oturan bir muhalife 50 ruble gönderdiğini keşfetti. Yevgeni derhal oraya uçtu ve ismi geçeni buldu. Bu sürgün orada karısı Şaşa ve Daşa adlı iki kızı ile birlikte Tayga Nehri kıyısında ufak bir kulübede oturuyordu. Adamı inceledi. Oradaki yerli meslektaşlarına ve adamın komşularına onun hakkında sorular sordu. Ona gelen mektupları kontrol etti ve sürgündeki bu adamın parayı aldıktan hemen sonra Vorkuta'ya gönderdiğini öğrendi. Bu sefer Yevgeni Vorkuta'ya uçtu. Parayı alanı buldu. Bu dişleri dökülmüş, 20 yıl hapiste yatmış, veremli, hasta bir adamdı. Ve parayı Çita bölgesindeki başka bir kadın sürgüne göndermişti. Yevgeni oraya da gitti. Kadını buldu ama kadın onunla konuşmayı reddetti. Ama onu sorguya çekmeden de parayı Ukrayna'ya gönderdiğini öğrendi Yevgeni. Ukrayna'ya giderken yolda muhaliflerin bu komploları yüzünden lanetler yağdırdı. 50 kötü rublenin izini sürmek için devletin 10 katı parasını yollarda harcamak zorunda kalmıştı. Diğer harcamaları da cabası. Ukrayna'da onu oradaki KGB'li meslektaşları şöyle bir bilgiyle bekliyorlardı. Çok sıkı bir kamptan yeni çıkmış biri parayı almış ve aynı gün Irkutsk bölgesine geri postalamıştı. Yevgeni'nin oraya nasıl bir halde gitti tahmin edebiliyorsunuz herhalde. Postaneye uğradığı sırada oradakiler de tesadüfen alıcının adresini yazmakla meşguldüler. Para yine bir sürgüne gidiyordu. Yevgeni orada bekledi. Sürgün adam karısı ve kızları ile göründü, parayı aldı ve postaneden ayrılmadan hemen oracıkta ailesiyle parayı kime göndereceklerini kararlaştırmak üzere konuşmaya başladı. Onlardan daha muhtaç acaba kim vardı? İşte o zaman Yevgeni bu paranın arkasında hiçbir sır saklanmadığını anladı. Parayı alan kendisinden daha fakir ve muhtaçtır diye habire bir başkasına gönderiyordu. Yevgeni artık paranın peşini bıraktı. Leningrad'a geri döndü ve uygun bir neden ileri sürerek KGB'deki görevinden ayrılma talebinde bulundu. Orada çok uzun süre kalmadığı ve az şey bildiği için ona izin verdiler. Şimdi avukatlık yapıyor. Evet Galina, buna ne diyorsunuz? Bu öyküde biraz gerçek payı var mı? Hem de çok, dedi Valentina'yı parıldayan gözlerle dinlemiş olan Galina. Hatta Ukrayna'daki hariç size bütün isimleri tek tek sayabilirim de. Ukraynalının kim olduğunu bulmak zor. Çünkü politik tutuklulardan en az yarısı Ukraynalıdır. Öteki isimlerden size sadece Yegor Davidov'u söyleyebilirim. Irkutsk bölgesinde Tulun şehrinde yaşar. Karısının adı Liora ve kızları da sizin söylediğiniz gibi Dasha ve Şaşa'dır. Onların isimlerini açıklamakta artık hiçbir engel yok. Çünkü şu anda Münih'te yaşıyorlar ve oradan arkadaşlarını para ve diğer yardımlarla destekliyorlar. Gönderilen şeyler posta ile bana geliyor. Belki bir gün beni de bir Alman turist ziyaret eder. Ve yeni bir Yevgeni güya CIA'den gelen bu paranın peşine düşer. Gazetelerde bu tür yalanlar yayınladı, hatta bu konuda bir film bile yaptılar. Geçenlerde televizyonda da gösterildi. İsmi de CIA'nin uşakları veya kendilerini dolara satanlar idi. Umarım ki artık böyle bir şey okuduğunuzda veya seyrettiğinizde işin aslını hemen anlarsınız. Teşekkür ederim Valentina. Kadınlar rahat bir nefes aldılar. Valentina ile Galina arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlamıştı. Albina, şunlara bakın dedi. Birbirine düşman iki sınıfın temsilcileri anlaşmaya başladı. Sesinde belli bir kıskançlık vardı. Ama şimdi sıra bende. Sizin bu idilinizi bozacağım. 5. Öykü. Hostes Albina, hayat kadınlarının paraya olan aşklarını, lüks ve sefaletlerini anlatıyor. Açılış için bir anekdot. Müteveffa Kültür Bakanı Bayan Yekaterina Fürzeva hakkında. Fürzeva, diğer bakanlarla bir toplantıda. Bir sürü erkek arasında tek kadın o. Konuşma şu soru etrafında dönüyor. Sovyetler Birliği'nde fahişelik var mı, yok mu? Hayır diyor Fürzeva. Biz kapitalizmin bu kalıntısını çoktan yok ettik. Yoldaş bakanlar gülüyor ve neden diye soruyorlar. Bütün kadınlar satılık değil midir? Siz beni de satın alınabilir mi sanıyorsunuz? Evet bayan yoldaş. Peki size göre benim kıymetim ne kadardır? Bir taraftan yaşınıza ve bedensel durumunuza bakar, öte taraftan yüksek pozisyonunuzu göz önüne alırsak 100 ruble diyebilirim. O kadar az mı ediyorum? Gördün mü Katya? Pazarlık etmeye başladın bile. Komik değil mi? Ama şimdi size gerçekte neler olup bittiğini anlatacağım. Olaya Fürzeva'nın yüksek mevkileri veya yüksek mevkideki beylere hizmet eden fahişelerin açısından yaklaşacak değilim. Benim bu çevreyle ilgim yok. Ama illegal milyonerlerle işim olmuştu, tabii çok gençken. Bu beyler yalnızca körpe kızlara düşkündürler. 18 yaşından sonra moruk sayılırsın onların gözünde. Oyun şöyle oynanırdı. İhtiyaç olduğu zaman bana şoförlerini gönderirlerdi. O da beni belirli insanlar için parti verilen bir daçaya götürürdü. Yiyecek içecek her şey vardı ve biz parti görürler yemek üstüne yenen tatlılardık. Böyle bir gecede misafirlere ve geldikleri yere göre en az 500 ruble toplardım. En iyi ödeyenler Gürcülerdi. En cimri misafirler ise Ukrayna'dan gelenlerdi. Baltıklardan gelenler fazla eli açık olmasalar da kibar ve inceydiler adeta. Batı Avrupalılar gibi. Bu tür birkaç davet ve bütün bir yıl çalışmanıza gerek kalmaz. Sonra telekızlar vardır. Ben telekız olarak çalışmadım ama bir kız arkadaşımdan biliyorum. Bu kızlar evlerinde oturup müşterilerinden telefon beklerler. Zengin ve önemli şahsiyetler olan bu erkekler isimlerinin duyulmasından ve karılarından korkan tiplerdir. Telefon ederler ve otelde beklediklerini söylerler. Böyle bir gece insana 30 ile 50 ruble arasında para getirir. Tabii bu müşteri çevresinin iyi bir orta sınıf olması gerekir. İnter otellerindeki kızlar da aşağı yukarı bu kadar kazanırlar. Ama onların işi zordur çünkü kontrol altında çalışmak zorundadırlar. Buna karşılık cömert hediyeler alırlar ve gelecek için iyi ilişkiler kurma şansları vardır. İçlerinde yabancıları iyice etkisini alarak evlenip yabancı ülkelere gidenlerin sayısı az değildir. Tabii bu adamlar eşlerinin bir zamanlar otellerde otel idaresi, milis ve KGB kontrolü altında ekmek parası kazanan eski fahişeler olduklarını hiçbir zaman öğrenmezler. Restoranda veya otel salonunda tesadüfen karşılaşıp arkadaş olduklarına inanırlar. Ama düşünün bir kere, hangi Sovyet genç kızı Astoria veya Avrupa otelinde yalnız başına restoranda oturabilir? Salaklık işte. Yerli halk için olan otellerde de aynı sisteme göre çalışılır. Ama oradaki müşteriler o kadar zengin tipler değillerdir ve 30 rubleden fazla para beklenmez. Ama Gürcüler genelde biraz daha fazlasını verirler. Onlar her tarafa para akıtırlar. Kesenin ağzını açık yaşarlar. Kendilerine hiçbir şeyi çok görmezler. Bundan başka çeşitli ev kadını fahişeler vardır. Bu kızlar bazen 50 yaşlarında bile olurlar. Ama uzun süren ilişkiler sonunda epey müşteri kazanırlar. Her zaman el altındadırlar. Birbirlerini tanırlar. Adeta bir aile haline gelmişlerdir. Parayla ilişkileri de öyledir. Örneğin benim arkadaşım parası biten sevgilisine kendini krediyle satar. Bazen tam tersi olur. Kadının yeni bir kürk mantoya mı ihtiyacı var? Müşterilerinden ödünç para alır, sonra kendi usulünce borcunu öder. Ve şimdi de sokaktaki kızlar. Sokağa ben hiç düşmedim, asla. Sokaklardan nefret ederim. Biz kızların korkulu rüyasıdır. Orada da çeşitli sınıflar vardır. Taksi girl nispeten daha iyi durumdadır. Taksinin şoförüyle anlaşmıştır. Tren istasyonlarına onunla gider ve müşterileri o temin eder. Bagajda vodka bulundurur. İşin fiyatını da o belirler. Taksi girl 10 ruble alır bu işten. Şöyle geceleri saat 10'a doğru Moskova istasyonuna doğru gidip etrafınıza bir baktınız mı? Hani şu gece güzellerinin dolandıkları yerlere. Herkese 5 rubleye her şeyi yapan bir takım yarı ucubeler. Bazıları kendi evlerinde yapar bu işi. Bazıları da evlerinin girişlerinde. Para karşılığı Gostinye Dvor veya diğer büyük bonmarşelerde kendilerini veren kadınlar da vardır. Ben iki çocuklu bir aile tanırım. Kocası çalışırken kadın da kendi mesleğini icra eder ve her gün iki veya üç müşteriye hizmet eder. Kapı diplerinde 10-15 ruble kazanır, hayatından çok memnun. Liman kızlarının ücretleri ne kadar bilmiyorum. Olasılıkla istasyondakilerden daha yüksektir. Ama otellerdekiler kadar da değil. Bu türdeki erkek fahişeler kızlardan daha pahalıdır. Bu alanda da dişilere ikinci sınıf muamelesi yapılır. Buluşma yerleri Büyük Katerina heykelinin bulunduğu parktır. Hani şu Pushkin tiyatrosunun hemen yanındaki. Yetti mi bunlar size? Parayla ilgili benim için bu anlattıklarımdan daha kötüsü yoktur. Ama belki Sina daha başka şeyler ilave edebilir. Erkeklerden büyük paralar alanlar hakkında fazla bir şey söyleyemem. Ama tren garlarını ve limanları iyi tanırım. Ve her şeyin Albina'nın anlattığı gibi olduğunu onaylarım, dedi Sina. Ama zavallıların en zavallısını söylemedi o. Bazı zavallılar çok daha az para karşılığında kendilerini satarlar. Ben bunu kendim de yaşadım. Ne kadar paraya? 1 rubleye, ama 1 ruble yine de paradır. Bira dükkanlarındaki alkolik kadınlar sabahları kendilerini bir şişe biraya bile satmaya razıdırlar. 25 kopeke. Ya işte böyle, ama şimdi sen bir şeyler anlat Galina. Şöyle biraz havamız değişsin, diye neşeli bir olay ve sahip oldukları son şeyi de başkalarına veren şu arkadaşların hakkında örneğin. Size iyi bir insandan bahsedeyim, Sina, çok özlediğim birinden. Ama bu öykü sizi pek fazla ferahlatmayacak. 6. öykü. Muhalif Galina, sonsuza dek müteşekkir kalacağı kayınvalidesinin ölümünden bahsediyor. Kayınvalidemi her şeyden önce Slavikimi dünyaya getirdiği için büyük bir sevgi ve teşekkürle anarım. Slavik yaşlı çocuğuydu. Anna Nikolaevna onu doğurduğu zaman 40 yaşlarındaydı. Yaşlıların çocuklarının genelde problemli çocuklar olduğu söylenir ama benim Slavikim için böyle bir şey kesinlikle söylenemez. Evlendikten hemen sonra tanıdım Anna Nikolaevna'yı. Düğünden sonra Slavik'e veda ederken beni göğsüne bastırarak "Galochka," dedi. "Anneme senden bahsettim. Onu ziyaret et. Çok hasta ve evden dışarı çıkamıyor. Birbirinizi tanımanız çok iyi olur. İşte adresi buraya yazdım sana." Mordovya'dan döndükten bir gün sonra onu ziyarete gittim. Sadovaya'nın sonunda Prokrovka'da oturuyordu. Kapıyı çaldığımda kapıyı bir komşusu açtı ve Anna Nikolaevna'nın odasını gösterdi. Kapıyı vurdum ve içeriden bir ses duydum. "İçeri gir Galina." Hayretten dona kalarak kapının tokmağını çevirdim ve açılan kapıdan içeri bakınca eski bir koltukta oturan beyaz saçlı, örtülere bürünmüş yaşlı bir kadın gördüm. "Yanıma gel, otur. Yolculuğun nasıldı? Slavik'in sağlığı yerinde mi?" "Evet, gayet iyi, merak etmeyin. Ama benim Galina olduğumu nereden bildiniz?" "Seni bekliyordum. Slavik senin hakkında yazdı bana. O zamandan beri seni bekliyor ve düşünüyorum. Acaba neden görünmedi diye. Ve birdenbire tanımadığım ayak sesleri. İşte o zaman senin geldiğini anladım. Bana zaten hemen hemen kimse gelmez. Bir tek kız kardeşim ve bakıcı kadın." Birlikte çay içtik. Ben ona yolculuğumdan ve hapishanede evlenmemizden bahsettim. ve ailemle kendim hakkında bazı bilgiler verdim. Senin ailen kocanın hapiste olduğunu duyunca nasıl davrandı? Tabii ki buna çok sevinmediler. Onlara zaman tanı. Belki Slavik tekrar burada olunca onu severler. Demir parmaklıklar arkasında bir damat. Bunu herkese nasıl izah edebilir ki? Daha ilk görüşmemizden itibaren Anna Nikolayevna'yı sevdim. Onu kendime çok yakın hissettim. Özellikle sorunlarım olduğu zaman. O zaman hemen koşup ona gittim. Bir bardak çay içerken ona bütün kalbimi açtım ve sonra da kendimi hep çok hafiflemiş hissettim. Kendi ailemle çoktandır aram iyi değildi. Benim Slavik ile evlenmemi hiç hoş karşılamamışlardı. Hele onlara bir çocuk beklediğimi söylediğimde ilişkilerimiz iyice soğudu. Evden ayrılmak istiyordum ama Anna Nikolayevna'dan kalamazdım. Onun odasında bana ve çocuğuma yer yoktu. Bir oda kiralamaktan başka çıkar yol yoktu. Uzun aramalardan sonra 40 rubleye bir oda buldum. Ayda 85 ruble kazandığım düşünülürse felaket pahalıydı. Geriye kalan o çok az para ile Slavia'ya gittiğim zamanki yolculuk paralarını ve ona göndereceğim paketleri de ödemek zorundaydım. Berbat bir haldeydim. Durumumdaki tek iyi taraf artık Fontanka'da oturmam ve Anna Nikolayevna'dan uzak olmamamdı. Birbirimizi sık sık görüyorduk. Annem bu çocuğu aldırmamı istemişti benden ama bu benim için mümkün değildi. Kendimi çok kötü hissediyordum. Hamileliğimden önceki kadar iyi beslenemiyordum çünkü. Param yetmiyordu. Bana maddi yardımda bulunmayı teklif ettikleri halde annemle babamdan hiçbir şey almıyordum. Onlar beni çok üzmüşlerdi. Devamlı bunalım içindeydim. Üstüne üstlük üzerime garip bir dalgınlık çökmüştü. Paramı ya kaybediyor ya da evde bir yere saklıyor ve gerektiği zaman da bulamıyordum. Anna Nikolayevna'ya bu durumdan bahsettim. Kendine bir cüzdan al. Paraları hep çantana atıyor, öyle dolaşıyorsun. Para da nereye ait olduğunu bilmiyor dedi. Bundan sonra sık sık mantomun cebinde, eldivenlerin içinde veya alışveriş torbasının dibinde para bulmaya başladım. Paralar benim alışkanlığımın tersine dörde katlanmışlardı. Bunu dalgınlığıma ve genel durumuma yordum. 3 veya 5 rublelik banknotlar çok işime yarıyorlardı. Buna rağmen huzursuzdum. Paraları bir yerlere sokup sonra da hiç ummadığım bir yerde tekrar bulmak yavaş yavaş bende bir saplantı haline geldi. Bir keresinde 6. ayımdaydım. Anna Nikolayevna'ya gittiğimde onu yatakta buldum. Durumu kötüydü. Doktora telefon ettim. Hastayı muayene ettikten sonra doktorla birlikte koridora çıktım ve durumun ne derecede ciddi olduğunu sordum. Size ne cevap vereyim? Ona yeni bir kalp takamayız ve eskisi de artık iflas etmiş durumda. Yapacak ne yazık ki fazla bir şey yok. Kendinizi kötü sona hazırlayın. İlaçlarla belki bir yıl daha yaşatabilirsiniz ama sonra... Hastaneye yatması daha iyi olmaz mı? Bu yaşta bir insanı hastaneye yatırmayı bir deneyin. Bu çok para ister ya da can kurtaranın gelmesini gerektirecek kadar kötü bir durumdaysa. Ama böyle imkansız. Slavik geri dönmeden Anna Nikolayevna'nın ölebileceği düşüncesi gözlerimi yaşlarla doldurdu. İçeri onun yanına gitmeden önce gözyaşlarımla mücadele ettim. Onu huzursuz kılmak istemiyordum. Benim için üzülme Galoçka. Slavik'imi arkada yalnız bırakmadığım için huzurlu ölüyorum. Torunumu da görmeyi çok isterdim ya. Neyse şimdi ağlamayı kes artık. En iyisi benim için alışverişe git. Çanta orada, cüzdan da içinde. Ona süt, peynir ve çökelek aldım ve kasanın önünde parayı ödemek için onun cüzdanını açtığım zaman birdenbire öyle irkildim ki bir kelime bile söyleyemedim. Paralar dörde katlanmıştı. Tıpkı benim ara sıra bulduğum 3 veya 5 rublelikler gibi. Demek onları bana Anna Nikolayevna veriyordu. Halbuki sadece 45 ruble emekli maaşı alıyordu. Ona nasıl teşekkür edebilirdim ki? Muhakkak bir mucize gerçekleşmeliydi, iyileşmeliydi. Slavik ile birlikte çalışıp ona sıcacık hafif bir manto alacaktık ve sıcak tutan çizmeler. Onun eski kapitone mantası çok ağırdı ve onunla dışarı çıkamazdı. Bu hayallerle kendimi avuttum. Ama ben hamilelik iznine başladığım sırada o öldü. Artık ona kürk manto alamayacağız. Ah, ona nasıl da anne diye hitap etmek istemiştim ama çekiniyordum ve sadece düşüncelerimde ona böyle diyebilmiştim. Üzerinde Galina için yazılı bir zarfla bana para bırakmıştı. 20 ruble ve 80 kapik. Hayatının son yıllarında biriktirebildiklerinin hepsi buydu ve bunlar da ancak cenaze masraflarına yetti. 5 rublelik bir banknotu sakladım ve çok parasız kaldığım zamanlarda bile harcamadım. Onu yazdıklarımı toplarken bir ceketin cebinde buluvermiştim. Daha yazdan oraya koymuştu herhalde onu. Slavik eve gelince bu parayı ona vereceğim. Öykünün sonuna doğru Galina artık gözyaşlarını tutamaz olmuştu. Diğer kadınlar ellerinden geldiği kadar onu teselli ettiler. O kendisini toparladıktan sonra sözü Olga aldı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 222.